Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin ezan bölümüne geldik. Ezan kitabına. Ezan kitabının birinci babından inşallah devam edeceğiz. Tabi bu ezan bölümünde Buhari Hazretleri biraz ezandan biraz namazdan yine devam ediyor. Namazla ilgili konularda geliyor. Gelecek programda da onları da inşallah görürüz. Ezanın başlaması. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatırdı. Müslümanlar muhacir olarak Medine'ye geldikleri zaman bir araya toplanıp namaz için vakit tayin ederlerdi. Şu vakitte kılalım, şu zamanda kılalım diye namaz için nida edilmezdi. Yani ezan yoktu. Namaza çağrılma, davet yoktu. Camide toplanıp işte şu vakitte kılalım diye o şekilde anlaşılıyordu. Bir gün bu husus hakkında konuşuldu. Bazıları Hristiyanların çanı gibi çan kullanılsın diye dediler. Yani müzakere ediyorlar. Bu hep buluşup kararlaştırmak zor oluyor. Bir işaret belirleyelim. O işareti yaptığımızda herkes gelsin namaz için diye. Bir kısım diyor ki çan çalsak Hristiyanların yaptığı gibi. Diğer bazıları da çan olmasın da Yahudilerin borusu gibi bir boru olsun. Çan Hristiyanlara benzemek gibi olmasın ama boru olabilir dediler diyor. Ömer radıyallahu anh insanları namaza çağırmak için bir adam gönderseniz olmaz mı dedi. Bir adam gönderin tellal gibi sokakta da çağırsın hadi namaza diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Bilal haydi kalk namaz için nida et buyurdular. Tabi o rivayet kısa anlatıyor olayı. Tartışılıyor sonra ezan rüyada görülüyor. Ondan sonra da Peygamberimiz Hazreti Bilal'e işte bu ezan cümleleriyle insanları çağır buyuruyor. Hazreti Bilal böylece müezzin oluyor. Namaz vaktini cemaate duyurmak için önceleri yalnızca namaza denildi. İşte birisi çıkıyor ya mescitten veya biraz sokakları gezerek es-salah yani namaza diye nida ediyor. İnsanlar toplanıyorlar. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların namaz için nasıl toplayacağını tespit etmek istediler. Efendimiz buna bir çare bulalım. Nasıl insanlar çağırsak diye. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dikerseniz onu görenler birbirlerine haber verirler denildi. Bir bayrak dikelim. Bayrak dikildi. Namaz başlıyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi beğenmediler. Çok kullanışlı değil bayrak dikmek. Herkes göremeyebilir. Kendilerine borudan bahsedildi. Yahudilerin borusu gibi boru çalınsın. Sesle çağrılsın. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu da beğenmediler ve bu Yahudilerin işidir buralar. Yahudilerin yaptığı bir iş. Yahudilere benzemek bize yakışmaz. Efendimizin öyle bir hassasiyeti var. Yahudilere, Hristiyanlara, gayrimüslimlere benzememek hususunda bir hassasiyeti var. Kafirlere, müşriklere yani Müslüman nevi şahsına münhasır kendine has özellikleri olan bir şahsiyetli, karakterli bir insan olacak, bir toplum olacak. Başkası ona buna benzemeyecek. Efendimiz Yahudilerin işidir diyerek kabul etmedi bu oyunu. Bu sefer kendisine çandan bahsedildi. Çan çalsak dediler. O da Hristiyanların işlerindendir buyurdular Efendimiz. Onu da beğenmediler. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh sahabeden Resulullah Efendimizin yapmak istediği bu işe çareler düşünerek onun derdiyle dertlenerek gitti. Bir problem var ortada. Konuşulmuş, çözülmesi gerekiyor. Henüz çözülmemiş. O kafasında o problemle gidiyor evine. Yani nasıl yapılsa acaba ne etsek güzel olur falan diye. Rüyasında kendisine ezan gösterildi. Bir rüya görüyor. Rüyada ezanın sözleri gösteriliyor. Sabahleyin hemen Allah Resulüne gelerek haber verdi. Ve ya Resulallah ben uyku ile uyanıklık arasındayken biri geldi ve bana ezanı öğretti dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh de bu rüyayı görmüş fakat onu 20 gün kimseye söylememişti. Hazreti Ömer de duymuş, görüyor ama söylemiyor. Daha sonra bu rüyasını Efendimiz'e haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana daha evvel neden haber vermedin buyurunca Ömer radıyallahu anh Abdullah bin Zeyd beni geçti. Ondan sonra söylemeye de utandım dedi. Demek ki bir müddet geçmiş vakit Abdullah bin Zeyd'i söylediğinden sonra Hazreti Ömer söylüyor. Ben de görmüştüm yavrusu. Niye söylemedin diyor. İşte utandım yavrusu diyor. Çünkü Abdullah beni geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Bilal kalk al Abdullah İbni Zeyd'in sana söyleyeceği şeyleri oku buyurdu. Abdullah sana ezanı öğretsin sen de ezanı oku. Hazreti Bilal de hemen kalkıp ezan okudu. Böyle demek ki insan bir şeyle dertlenirse, bir şeyi çareler ararsa, kalbinde o yer ederse onu artık rüyasında da görür. Cenab-ı Hak ona ilham eder. Değişik ikramlar olabilir. Değişik tecelliler tabi. Ezan peygamberimize gösterilmiş olabilirdi ama peygamberimiz sahabileri yoluyla da gösterilebiliyor. O şekilde de olabiliyor. Ama yine bu bereket peygamberimizin bereketi. Yansıması Abdullah bin Zeyd'e olmuş. Başka şeyler. Efendimiz rüyalarını sorardı. Sabah namazından sonra sahabilerin rüya gören var mı diye. Görenler anlatırlardı. Efendimizin bundan maksadı acaba Mekke fethiyle ilgili bir bilgi gelir mi bize? Bana gelebilir veya ashabından birisine gelebilir. Kendisine gelmeyince acaba başkasına böyle bir işaret geldi mi diye onu araştırmak. Yani rüya gören, rüya vasıtasıyla bir işaret gelebilir, bir müjde gelebilir diye. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın faalüme yürid ne yapacağını, ne murad ettiğini kimse bilemez. Peygamberine de ilham edebilir, vahy edebilir. Onun ashabından birisine de ilham edebilir. Onunki vahiy olmaz tabii ki. O ilhamla olur veya rüyayla olur. Bir işaret olur. Bu şekilde her ne kadar sefir, elçi Abdullah radıyallahu anh ise de gaybi feyze mazhar olan her zaman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Resulullah'ın ashabına, onun hürmetine geliyor. Zaten uygulayacak da o. O olmasa ashab da bu rüyayı göremez zaten. Onun tasdikiyle ezan meşru kılınmış olur. Böylece zaten tasdik de gerekiyor. Abdullah bin Zeyd rüya görse, peygamberimiz tasdik etmese zaten yine ezan meşru olmazdı. Dolayısıyla peygamberimiz onu tasdik ediyor. Onun tasdikiyle peygamberimiz de Cenab-ı Hak tasdik ediyor. Cenab-ı Hak da peygamberimizi tasdik etmese o da sünnet olmaz. O da meşru olmaz. Ezanın başlamasında sahabiler rüyaların vahiy ile tekit edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Önce rüyalar görülür sonra Cebrail aleyhisselam da bunu tekit eder. Gelen vahiy ile Efendimiz onu kabul eder. Böyle bir şey olması da muhtemeldir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Kafirler, kafirler ezanla eğlenirler, dalga geçer. Bugün de hala var bu kafirler. Ezandan kaçan, İşte cami yapıldı diye dairesini satıp camiye yakın olan evini dairesi satıp uzaklaşanlar, ezan duyunca alay edenler, hakaret edenler hala var. Ezanı susturmak isteyenler, işte müftülüğe şikayet edip hoparlörün sesini kıstıranlar falan değişik durumlar söz konusu. Burada da Maide suresi 58. ayet-i kerimede namaza çağırdığınız yani ezan okuduğunuz zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. Aklı çalışmıyor. Çalışıyor gibi görünüyor ama gerçeğe, hakikate çalışmıyor. Şeytanlığa çalışıyor, yanlış yollarda çalışıyor. Dolayısıyla bu Maide suresi 58. ayet-i kerimede ezandan bahsediyor Cenab-ı Hak. Demek ki ezanı Cenab-ı Hak tasdik ediyor. Cuma suresi 9. ayet. Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine koşun. Ve alım satımı bırakın. Ve zerrol bey. Eğer bilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Burada da yine ezandan bahsediliyor. Dolayısıyla ayetlerde ezandan bahsedildiği için ezanın vahiy ile tasdik edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Ezanın ilk olarak Nebi Ekrem Efendimiz'den başkasının lisanından sadır olması da ilahi bir hikmet sebebiyledir. Zira ezan senin şanını yüceltmedik mi ayet-i kerimesine binaen Allah Resulü'nün namı mübarekini yüceltmektedir. Allah'tan bahsediyor, peygamberimizden bahsediyor. onun şanını yüceltiyor. Ve rafa'ne leke zikrak. Biz senin şanını, zikrini, şöhretini yüceltmedik mi? Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu da bunun en önemli yerlerinden birisi de ezan. Ezanı Muhammedi, savtı bülent. Bu ezanla Efendimizin şanı bütün alemlerde yüceltilmiş. Her yerde onun ismi zikrediliyor. Bunu Peygamberimizin ilk defa kendisinin söylemesi biraz insanlara garip gelebilirdi. Onun için dışarıdan birisinin söylemesi daha hikmete muvafık, uygun oluyor. Ezan ilk olarak başka birinin lisanından çıkınca bu yüce maksat daha parlak bir surette hasıl oldu. Şanını insanlar sahabenin ağzıyla yüceltmiş oluyor Cenab-ı Hak. Yoksa direkt burada bencillik gibi bir şey anlaşılabilirdi. Ezan lügatte i'lam, bildirmek demektir. Şer'i örfte ise hususi vakitlerde hususi lafızlarla yapılan hususi bir ilamdır. Hususi bir bildirim, belli vakti var, belli şekli var, belli bir edası var. Yani rastgele bir bildirme değil. Ezan ihtiva ettiği az ve kısa cümlelerle İslam'ın itikadi ve ameli esaslarının hemen hepsini öz olarak kendini toplamıştır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Bu ezanın şehadetleri, ezandaki şehadetler, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, bunlar dinin temelidir. Dinin esaslarını Cenab-ı Hak ilan ediyor. Allah en büyüktür. Şehadetler, sonra ibadete koşun, kurtuluşa koşun. Allah en büyüktür. La ilahe illallah. En sonunda da tevhid, imanın anahtarı, imana giriş cümlesi. Bunlar günde 5 defa hatırlatılıyor bizlere. Tam böyle dünya işlerine dalmışken, gaflete dalmışken Cenab-ı Hak bunları hatırlatıyor. Allah en büyüktür diyor. Bir insan ne oluyor diyor. Ya dünyaya daldın, sen işlerinde çalışıyorsun. Kendini kaptırdın ama unutma. Allah en büyüktür. Bir sarsılıyor insan. Sonra şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. 4 defa Allah'ın büyük olduğu hatırlatılıyor. İyice kendine geliyor insan. Sonra şehadet. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu bir düşün. Tevhid. Allah'a tapacaksın. Dünyaya, mala, mülke. Başka şeye tapmayacaksın. Sonra Resulullah Efendimiz hatırlatılıyor. İman ikinci esası. Dini ondan öğreneceksin. Ona uyarak, onu örnek alarak yaşayacaksın. Bu hatırlatılıyor. Arkasına hadi madem imanını tazeledin, kendine geldin, gafletten uyandın, haydi namaza. Hayyâle salâh, namaza, haydi namaz kıl. Bu genel olarak namaz kılmak. İnsan bulunduğu yerde de kılabilir. İşte camiye de gidebilir ama mutlak olarak, genel olarak namaz kılmak. Arkasından hayyâle felâh, haydi kurtuluşa. Kurtuluş da cemaatle namaz olarak tefsir edilmiş. Yani namazını yerinde de kılabilirsin ama bu zaruret halindedir. Eğer imkanı varsa yerinde durma. Gel ezanın okunduğu yere namaza gel. Camiye gel. Kurtuluş buradadır. Felah buradadır. Genel olarak da tabii imandadır, ibadettedir kurtuluş ama anlık olarak şu anda kurtuluş cemaatle namazdadır. O hatırlatılıyor. Peki bunu destekleyecek için zor gelebilir insana. Ezana tamam kurtuluş camiye gideceğiz ama biraz işte motor zayıf, oraya götürecek kadar güç yok. Tekrar hatırlatıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak Allah en büyüktür. Cenab-ı Hakk'a kulluk edersen işlerin düzelir. İşte kusur edersen ceza görürsün. Allah'ın rahmeti de çok geniştir. Azabı da şiddetlidir. Allah'ın büyüklüğü tekrar hatırlatılıyor. Ki insan bir daha güç alarak camiye gelebilsin. Kendine gelsin. Sonra La İlahe İllallah tekrar tevhidle başlıyor. Tevhidle bitiyor. Hiçbir zaman insan gönlünü başka şeylere kaptırmasın. Malla, mülke, dünyaya, işe, güce, makama kaptırarak Allah'tan uzaklaşmasın. Tek bir mabut var, tek bir ibadet edilecek mabudumuz var, ilahımız var. O da Allah'tır. O hatırlatılarak ezan hakikaten bir şok tesiri, bir harekete geçirici bir unsur üzerinde düşünürsek, anlayabilirsek, her gün bunu 5 defa bize Allah hatırlatıyor. Tam uykuya dalmışken sabah ezan okunuyor. İşte insan işine dalmışken öğleye doğru öğlen ezanı, işini bırakıp namazını kılıyor. Tam yine işine dalmışken ikindi ezanı, işi bitirivereyim akşam olmadan falan böyle hırsa kapılmışken en zor namazlardan birisi ikindidir. Çünkü insan tam hırsa kaplıyor şu iş bitiversin akşam oluyor falan diye. Tekrar bir uyarı gel namaza fazla dalma. Peşinden eve gelmiş tam yorgunum istirahat edeyim dinleyeyim derken akşam namazı yemek yemiş yatmadan önce bir daha hatırlatıyor. Son olarak günün sonunda tekrar tevhid hatırlatılarak Allah'ın büyüklüğü hatırlatılarak yatsı namazıyla insan istirahata bırakılıyor. Çok büyük anlamları, güzel anlamları var ezanın bizim için. Ezan aynı zamanda İslam'ın şiarlarını, sembollerini günde 5 defa ızhar ve ilan etmek gibi pek mühim bir vazife icra eder. Allah, İslam'ın şiarları, şehadet, ondan sonra Peygamber Efendimiz, namaz, bunlar İslam'ın şiarlarıdır hepsi. Kıble olunca Kabe, bunlar İslam'ın sembolleridir. Bunları devamlı hatırlatıyor ezan bize. İnsanlar işlerine dalmış çalışırken Allahu Ekber diye bir nida gelir. Allah'ın çok büyük olduğu hatırlatarak insanlardan dünyaya aldanmamaları, yanlış duygu ve düşüncelere sapmamaları istenir. Sonra Allah'ın birliği ve Resulullah Efendimiz'in onun elçisi olduğu hatırlatılır. Bunları kabul edenler kulluğa ve bunun en açık tezahürü olan namaza çağrılır. Madem imanı kabul ettiniz, şehadet tamam, o zaman hadi ibadete. Her Müslüman bulunduğu yerden mutlaka namazını kılmalıdır. Ancak herhangi bir mazereti olmayanlar, özellikle de erkekler cemaatle namaza gelmelidirler. Hayal-i felah. Bunun için hayal-i felah nidasıyla müminler camiye ve cemaate davet edilirler. Alimlerimiz buradaki felahı cemaatle namaz diye tefsir etmişlerdir. Yani Müslümanların kurtuluşu cami ve cemaattedir. Birlik ve beraberlik, ibadette birlik. Bu emirleri tekit etmek için tekrar Allah'ın büyüklüğü ve tekliği hatırlatır. Dünyevi menfaat ve zevkler için Allah'ın emirleri karşısında umursamaz davranmamak gerektiği, ondan başka sığınılacak gücün olmadığı ve herkesin ona hesap vereceği telkin edilerek müminler uyarılır. Artık bunu düşünebilen insan yerinde duramaz, kalkar, namaza gider, camiye gider, cemaate gider, müminlerle birlikte olur, beraber olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e kalk namaza çağır buyurdukları için ezanı o ayakta okumak sünnettir. Efendimizin her işaretinden bir müessese doğabiliyor bazen. Bazen bir kıyamete kadar sürecek bir amel ortaya çıkıyor. Bir sünnet ortaya konuyor. Burada Efendimizin kum fe ezzin kalk ezan oku buyurmasıyla insan kalkmak kum kalk emriyle ezanın ayakta okunması gerektiği sünnetin bu olduğu anlaşılıyor ve asırlardır ezan hep ayakta okunuyor. Bu da Efendimizin şanının, şerefinin yüceliğini gösteriyor kıymetli dinleyenler. Ezan lafızları ikişer ikişerdir. Böyle bir bab açmış Buhari Hazretleri. Enes radıyallahu anh şöyle der. Hazreti Bilal'e ezan lafızlarını ikişer ikişer, kâmet lafızlarını da birer birer söylemesi emrolundu. Yalnız kat kâmeti salah lafzı müstesna. O iki defa söylenir diyor Buhari'de. Bu rivayet var. Ezan cümlelerinin ikişer, kâmet cümlelerinin birer defa söylenmesinin hikmetine dair şöyle denilmiştir. Ezan caminin dışında uzakta olup da görünmeyen insanlara namaz vaktinin girdiğini bildirmek içindir. Uzakta, evinde, tarlasında, çalışıyor, işinde. Bunlara ikişer ikişer söylüyorsun ki duyulsun. Ezan duyulsun, namaza gelsin insanlar. Bunlara duyurmak zor olduğu için cümleleri tekrar edilir. İkişer defa tekrar ediyor. Kâmet ise camide bulunan cemaat içindir. Zaten camiye gelmiş. Kâmet getirip namaza duruluyor. İşte bundan dolayı ezanın yüksek bir yerde okunması, sesin kâmete göre daha yüksek olması, ezanın tertil ile kâmetin ise süratle okunması müstehaptır. Ezan biraz daha yavaş, yüksek sesle okunur. Kâmet biraz daha seri, alçak sesle okunur. Hanefi mezhebine göre ise kâmette ikişer ikişer getirilir. Demek ki Hanefi mezhebi bu rivayetin yanındaki diğer rivayetleri esas almış. Bu rivayeti daha zayıf görmüş, diğerlerini daha kuvvetli görmüş. Bundan dolayı da kâmetin de ikişer ikişer olmasını içtihadında bulunmuş. O şekilde Hanefi mezhebinde kâmette ikişer ikişer getirilir. Bugün bazen Şafii kardeşlerimiz, diğer mezhepten olan kardeşlerimiz, bakıyorsun kâmet getirirken birer birer söyleyince bizim Hanefi cemaat şaşırabiliyor. Eksik mi okudu acaba filan diye. Ya öyle değil, eksik değil, yanlış değil. Onların mezhebinde birer birer getiriliyor. Bizim mezhebimizde ikişer ikişer getiriliyor. İkisi de içtihattır. İkisinin de hak olma ihtimali vardır. Kimse kimseye sen yanlış yapıyorsun demez. Herkes kendi mezhebinin içtihadı neyse ona göre amel eder. Şimdi de ezanın faziletiyle ilgili bir bölüme geliyoruz. Buhari şöyle bir başlık atıyor. Ezan okumanın fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Namaza nida edildiği vakit şeytan ezanı işitmemek için veya ezan sesini duymayacak yere kadar arkasına dönüp büyük bir telaş ile yellene yellene kaçar. Ezan hadislerde ve Kur'an'da daha çok nida diye geçiyor. Nida. Nüdiye lissalati sem'un. O nida hadislerde de seslenmek, çağırmak manasına geliyor. Burada öyle namaza nida edildi. Nüdiye lissalah. Ezan için çağrıldığı vakit diye. Ezanın bir ismi en-nida oluyor yani. Nida. Çağırmak. Ezan da duyurmak, işte ilan etmek manasına geliyor. Namaza nida edildiğinde, ezan okunduğunda demek ki fazileti nerede anlaşılıyor? Şeytanlar kaçıyor. Kötü ruhlar, habis ruhlar, şeytani ruhlar ezandan kaçıyor. Bugün de bazı insanların cami çevresinden, ezandan kaçtığı gibi demek ki burada onların durumu ortaya çıkmış oluyor. Şeytan da ezanı duydu mu kaçarmış. Nereye kadar? Ezanı duymayacağı yere kadar büyük bir hızla kaçarmış. Öyle bir telaşla kaçıyor ki o esnada affedersiniz yelleniyor. Yani kendisinden haberi yok. Öylesine büyük bir korku ve telaşla kaçıyor. Ezanı işitmeyeyim diye kaçıyor. Çünkü ezan şehadetleri dinin temeli. Dinin temellerini işitmek istemiyor. Şehadetleri duymak istemiyor. Kendisi ondan kaçtığı için, baştan Allah'ın rahmetinden kovulduğu için ezanından da kaçıyor. Ezan bitince vesvese vermek üzere geri gelir. Ama hınçlı, müminlere karşı büyük bir düşmanlığı var. Adüvü mübin, açık bir düşman. Ne yapıyor? Siz ezan okuyorsunuz ama ben size gösteririm. Ezan biter bitmez hemen geri dönüp geliyor. Namazda vesvese vermek için, namazda kafaları dağıtmak için, zihinleri bulandırmak için geri dönüp geliyor. Namaz için kâmet getirilince yine arkasını dönüp kaçar. Orada sünnet kılarken vesvese veriyor ama kâmet başlayınca, kâmet de ezan çünkü bir manada, hemen tekrar kaçıyor kâmeti duymamak için. Kâmet bitince geri gelip insan ile nefsi arasına sokulur. Gelir insanın kalbine girer, damarlarına girer. Hannas min şerril vesvesil hannas. Hannas Allah'ın zikrini duyunca sinen, kaçan, Allah'ın zikri bırakılınca geri gelen demek. Onun için insanoğlu Allah'ı zikrettiği müddetçe şeytanın şerrinden emin olur ama zikri bıraktığında şeytan ona gelip vesvese vermeye devam eder. Şeytan Allah'ın zikrinden kaçar. Kalbe Allah'ın zikri doğduğu anda şeytan o kalbi boşaltır, kaçar, uzaklaşır. İnsan kalbinde, dilinde Allah'ı zikrettikçe şeytandan emin olur. Kâmet de bitince tekrar geliyor. İnsana namazda, namaz kılan insana vesvese vermeye başlıyor. Tabii ki bu insan nasıl bir insan? Namazda şuuru kaybetmiş, huşuyu kaybetmiş, gaflet içerisinde, onun için gelebiliyor. Eğer Allah'a zikir halinde, şuur halinde, huşu halinde olsa şeytan gelemez ama o gelse bile uzaktan müdahale eder. Uzaktan müdahale etmeye çalışır. Şunu hatırla, bunu hatırla diye. Orada dikkatli olup o zikir halini, huşu halini kaybetmemek lazım. Şeytan insanla nefs arasında sokulur ve falan şeyi hatırla, falan şeyi hatırla diyerek namazdan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri ona hatırlatır. İşte şunu yapacaktın, bak unuttun. Onun için hani yapacağımız işler, namazda hatırlarız ya unuttuğumuz şeyleri, şeytan hatırlatıyor. İyilik olsun da değil de daha büyük iyilikten alıkoymak için. Yani bir şey hatırına geliyor, o iyi bir şey, unuttuğum şey hatırıma geldi ama onu hatırlarken namazın içi boşalıyor. Ondan haberimiz yok. Daha çok zarar ediyoruz. Şeytan da onu istiyor zaten. Dolayısıyla hatırlatıyor artık. Şunu hatırla, bunu hatırla. Gel işte namazdan sonra şunu yapacaktın. Ha bundan sonra şunu yap, şunu yap. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu falan. Yeter ki zihnin dağılsın, şuurun dağılsın. Namazda olduğunu unut. Böyle hatırlatır durur şeytan diyor. Sonunda kişi kaç rekat kıldığını bilemez hale gelir. O hale gelir ki kaç kılmıştım ben? 3 mü, 2 mi, 4'te miydim? Unutur. Çünkü kafa dalmış. Hesaplar başlamış. Şunu yapayım, bunu yapayım. Şöyle oldu, bu kadar oldu falan. Hesap yaparken şuur kayboluyor. Huşu kayboluyor. Kaç rekat kıldığını bile insan unutuyor. Ne okuduğunu unutuyor. Okuduğunu karıştırmaya başlıyor. Dolayısıyla Allah'ın zikriyle, tadil erkenle, huşu ile şeytanın bu vesveselerinden korunmaya çalışmak lazım. Burada neyi görüyoruz? Şeytanın ezandan kaçtığını, kâmetten kaçtığını. Bu da bize neyi gösteriyor? Ezanın, kâmetin faziletini gösteriyor. Ezan okuyan insan şeytanları kaçırıyor ve insanları onlardan kurtarıyor. Bir temizlik, manevi temizlik yapıyor o bölgede. Onun için ezan okumak da faziletli. Onun için okuna ezan da faziletli. Efendimizin tavsiyeleri de vardır. Böyle karanlık gecelerde, yollarda ezan oku. Bir şeyden şüphelendiğinde, bir karaltı gördüğünde falan, hani şeytan olmasın diye ezan okumak. Ezan okursa o kaçar diye ezan tavsiye ediliyor. Şeytanın ezandan bu kadar şiddetle ürküp kaçması onun ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir. Demek ki ezan okumaya önem vermek lazım. Güzel okumak lazım. Güzel dinlemek lazım. Güzelce müezzini takip etmek lazım. Ve ezanın kıymetini bilmek lazım. Kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımız burada nihayete eriyor. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.